Ayrım 33, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 312. Don kızı Rosemary'nin mutfaktan onu yemeğe çağırdığını duydu. İkisi yalnızken mutfakta yemek yiyorlardı. Yaşlı adam mutfağa gelip içinde melek tüyü denilen makarna dolu büyük ve renkli bir kasenin başına geçti. Makarnaya Don'un bahçesinden yeni toplanmış domates dilimleri dizilmiş ve üzerine fesleğen serpilmişti. Rosemary babasının önüne rendelenmiş peynir dolu gümüş kabı da koydu. Peynirin sapsarı renginden ceviz tadında olduğu anlaşılıyordu. Kadın da geçip babasının karşısına oturdu. Neşeli ve rahattı. Kızının keyfinin yerinde olması Don'un hoşuna gitti. Rosemary bu akşam o korkunç krizlerden birini geçirmeyecekti. Kızı şimdi Santa diyor savaşından önce olduğu gibiydi. Don ne büyük bir felaketti diye düşündü. Yaptığım birkaç hatadan biri. Bu bana zaferin her zaman zafer sayılamayacağını öğretti. Ama Rosemary'nin sonsuza dek dul kalacağı kimin aklına gelirdi? Aşıklar tekrar aşık olurlardı. Don her zaman buna inanmıştı. O anda kızına karşı müthiş bir sevgi duydu. Rosemary, Dante'nin basit günahlarını bağışlıyordu. Kadın eğilerek Don'un kır saçlı başını sevgiyle okşadı. Yaşlı adam büyük bir kaşık rendelenmiş peyniri ağzına attı. Peynirin cevizli tadını diş etlerinde hissetti. Şarabını yudumlayarak Rosemary'nin kuzu budunu kesmesini seyretti. Kadın ona kıtır kıtır kızarmış patates verdi. Yağla parlıyordu patatesler. Don dertlerini unuttu. Ondan daha iyi olan var mıydı? Yaşlı adamın keyfi o kadar yerindeydi ki Rosemary'nin oturma odasında televizyon seyretmeye razı oldu. O hafta ikinci kez oluyordu bu. Don bir süre dehşet uyandıran görüntüleri seyrettikten sonra Rosemary'ye herkesin istediğini yaptığı öyle bir dünyada yaşamak mümkün mü dedi. Tanrı ya da insanlar onları cezalandırmıyor. Kimsenin hayatını kazanması gerekmiyor. Böyle akıllarına estiği gibi hareket eden kadınlar gerçekten var mı? Akılsız, zayıf erkekler. Her küçük isteğe, her küçük mutluluk hayaline boyun eğen budalalar. Ekmek parası çıkarmak için çalışan dürüst kocalar nerede? Çocuklarını zalim bir dünyaya ve kadere karşı korumanın en iyi yollarını bulmaya çalışan babalar. Günün sonunda bir parça peynir, bir kadeh şarap ve sıcak bir evin yeterli olduğunu anlayan insanlar nerede? Esrarlı bir mutluluğun özlemini çeken bu insanlar da kim? Yaşamı altüst ediyorlar, hiçten felaket yaratıyorlar. Don kızının saçlarını okşayarak elini televizyona doğru salladı. Bırakalım da hepsi okyanusun dibinde yüzsün. Sonra kızına son bilgece sözlerini söyledi. Herkes yaptığı her şeyden sorumludur. O gece yatak odasında yalnız olan Don balkona çıktı. Malikanenin bahçesindeki evler ışık içindeydi. Yaşlı adam tenis kortundan gelen, topa vurulurken çıkan sesleri duyuyor, ışıkların aydınlattığı oyuncuları görebiliyordu. Bu kadar geç saatte çocukların dışarıda oynamalarına izin verilmiyordu. Don bahçe kapısı ve evin etrafındaki korumalara baktı. İlerideki felakete engel olmak için ne gibi önlemler alabileceğini düşünüyordu. Kızınına ve torununa duyduğu sevgi kalbine dolup taştı. İşte ihtiyarlığa değer kazandıran da buydu. Kızıyla torununu elinden geldiği kadar koruması gerekiyordu. Hepsi bu kadar. Don sonra kendi kendine kızdı. Neden her zaman bir felaket olacağını düşünüyorum? Yaşamım boyunca bütün sorunları çözdüm. Bunu da çözerim. Ama yine de kafasında planlar birbirlerini kovalıyordu. Senatör Waven'ı düşündü. Adama kumarı yasallaştıracak kanunlar geçirtmesi için milyonlarca dolar vermişti. Ama senatör çok kaypaktı. Gronwelt'in hayatta olmaması çok kötüydü. Cross da, Giorgio da adamı zorlamak için gerekli ustalık yoktu. Belki de o kumar imparatorluğu kurulamayacaktı. Sonra Don'un aklına eski dostu David Redfellow geldi. Adam şimdi Roma'da rahat bir yaşam sürüyordu. Belki Redfellow'u tekrar aileye almanın zamanı gelmişti. Evet, Cross Hollywood'daki ortaklarını affedivermişti ama o çok gençti. Zayıflığı belirten bir tek işaretin bile öldürücü olabileceğinden haberi yoktu. Don film işi konusunda bir şeyler yapması için David Redfellow'u Roma'dan çağırmaya karar verdi. 11. Kısım. Bob Scanlon'ın ölümünden bir hafta sonra Athena Aquitaine, Claudia aracılığıyla Cross'u Malibu'daki evine akşam yemeğine davet etti. Cross Vegas'tan Los Angeles'a uçarak bir araba kiraladı. Güneş okyanusa sanki düşerken Malibu koloninin girişindeki nöbetçi kulübesine ulaştı. Yıldız'ın evinde artık özel korumalar yoktu. Yalnız konuk evindeki sekreter onun kimliğini sorduktan sonra kapıyı açmak için otomatiğe bastı. Cross uzun bahçeden geçerek kıyıdaki eve erişti. O ufak tefek Güney Amerikalı hizmetçi hala oradaydı. Genç adamı Pasifik Okyanusu'nun dalgalarının hemen ötesindeymiş gibi duran deniz yeşili oturma odasına götürdü. Athena Cross'u bekliyordu. Genç adamın hatırladığından daha da güzeldi. Yeşil bir bluzla pantolon giymişti. Sanki eriyor ve arkasındaki okyanusun yüzeyindeki sislere karışıyordu. Cross gözlerini ondan alamıyordu. Athena Cross'un elini sıktı. Hollywood usulü onu iki yanağından öpmedi. İçkileri hazırlamıştı. Kadehlerden birini Cross'a verdi. İçinde misket limonu sosuyla Evian maden suyu vardı. Denize bakan nane yeşili koltuklara oturdular. Batan güneş odaya altın paralar serpiştirdi. Athena'nın güzelliği Cross'u öylesine etkiliyordu ki ona bakmamak için başını önüne eğdi. Altın bir miğfere benzeyen saçları, kadife gibi teni, koltuğa yerleşmiş olan uzun vücudu. O altın paralardan bazıları yeşil gözlerini aydınlatıyor, onları gölgeler hızla izliyordu. Cross Athena'ya dokunmak, ona sokulmak, sahip olmak için müthiş bir istek duyuyordu. Athena uyandırdığı duyguların farkında değilmiş gibiydi. İçkisini yudumlayarak usulca, ''Film endüstrisinde kalmamı sağladığın için sana teşekkür etmek istedim.'' dedi. Genç kadının sesi Cross'u daha da büyüledi. Bu ses boğuk ya da davetkar değildi. Kraliçelere yakışacak bir güven vardı ama yine de sıcaktı. Cross onun konuşmayı sürdürmesini istiyordu. ''Tanrım'' diye düşündü. ''Kahretsin nedir bu?'' Athena'nın üzerindeki güçlü etkisi onu utandırıyordu. Yine başı öne eğik, aç gözlülüğünü kullanarak senin işe dönmeni sağlayabileceğimi düşündüm diye mırıldandı. Athena kusurlarımın arasında bu yok diyerek Cross'un gözlerinin içine bakmak için döndü. Claudia bana kocam kendini öldürür öldürmez stüdyonun anlaşmaya uymaktan vazgeçtiğini söyledi. Filmi onlara geri vermek ve yüzde almak zorunda kalmışsın. Cross'un yüzü ifadesizdi. Kadına karşı duyduğu bütün hislerden kurtulacağını umuyordu. ''Galiba ben iyi bir iş adamı değilim.'' Athena'nın onu beceriksiz biri sanmasını istiyordu. Athena anlaşmayı Molly Flanders hazırlamış diye hatırlattı. ''Ondan daha iyisi yoktur, dayatabilirdin.'' Cross omzunu silkti. ''Bu bir siyaset meselesi.'' Film işine temelli girmek istiyorum. Lodestone kadar güçlü düşmanlarım olması işime gelmez. Athena ben sana yardım edebilirim dedi. Filmi tamamlamaya razı olmam. Athena'nın kendisi için böyle bir şey yapmak istemesi Cross'u heyecanlandırdı. Öneriyi düşündü. Stüdyo onu yine de dava edebilirdi. Ayrıca Athena'ya borçlu olmaya da gelemezdi. Sonra çok güzel diye düşündü ama bu onun zeki olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu neden yapasın diye sordu. Athena ayağa kalkarak camlı büyük kapılara doğru gitti. Güneş kaybolmuş kumsal gri gölgelere dönüşmüştü. Okyanus evin arkasındaki dağları ve Pasifik kıyı karayolunu yansıtıyormuş gibiydi. Genç kadın şimdi mavi siyaha dönüşen denize bakıyordu. Okyanusta küçük dalgalar usulca birbirlerini izliyorlardı. Athena genç adama bakmadan ''Neden mi yapayım?'' Cevap basit. ''Boz kehanatı herkesten daha iyi tanıdığım için. Kocam 100 tane intihar mektubu da bıraksaydı yine de inanmazdım. Scanlon kendini asla öldürmezdi.'' Cross yine omzunu silkti. ''Ölü ölüdür.'' Athena ''Bu doğru.'' dedi. Genç adam dönerek ona baktı. ''Filmi satın alıyorsun sonra Boz uygun bir biçimde intihar ediveriyor.'' Katil adayım sensin. Bütün haşinliğine rağmen yüzü o kadar güzeldi ki genç adam sesinin titremesine engel olamadı. Ya stüdyo diye sordu. Marion ülkedeki en güçlü insanlardan biri. Ya Bant ve Skibi diyor. Athena başını salladı. Bu adamlar onlardan ne istediğini pek hala anladılar, senin de anladığın gibi. Ama onlar bu işi yapmadılar ve filmi sana sattılar. Film tamamlandıktan sonra öldürülmeme aldırmayacaklardı bile. Ama sen benimle ilgilendin. Bana yardım edemeyeceğini söylediğin zaman bile bu sorunu halledeceğini anladım. Filmi satın aldığında ne yapacağını tamı tamına tahmin ettim. Ama açıkçası bu kadar zekice davranacağını sanmıyordum. Athena birdenbire Kros'a doğru geldi. O da koltuktan kalktı. Genç kadın onun ellerini avuçlarının arasına aldı. Kros onun vücudunun soluklarının kokusunu duyuyordu. Athena hayatım boyunca yaptığım tek kötülük bu oldu diye açıkladı. Birinin cinayet işlemesini sağlamak. Korkunç bir şeydi bu. Bu işi kendim yapsaydım daha iyi bir insan sayılırdım ama bunu başaramadım. Kros sordu, bir şeyler yapacağımdan neden o kadar emindin? Athena, Claudia bana senden çok söz etti dedi. Ben senin nasıl biri olduğunu anladım. Ama kardeşin çok saf, hala iç yüzünü anlamış değil. Senin çok nüfuzlu, sert bir erkek olduğunu sanıyor. Kros birdenbire dikkat kesildi. Athena onun suçunu itiraf etmeye zorluyordu. Bu genç adamın asla yapmayacağı bir şeydi. Suçunu bir rahibe bile açıklayamazdı, hatta Tanrı'ya bile. Athena ekledi. Ve bana bakış tarzın. Pek çok erkek bana öyle baktı, övündüğüm yok, güzel olduğumu biliyorum. Çocukluğumdan beri bana bunu söylüyorlar. Gücüm olduğunu her zaman biliyordum. Ama bu gücün nasıl bir şey olduğunu tam anlayamıyordum. Hoşuma gitmiyordu ama ondan yine de yararlanıyordum. Yani şu aşk dedikleri şeyden. Kros kadının ellerini bıraktı. Kocandan neden o kadar korkuyordun? Meslek yaşamını mahvedebileceği için mi? Genç kadının gözlerinde bir an öfkeli bir pırıltı belirdi. Bunun meslek yaşamımla bir ilgisi yoktu. Korkuyla da. Boz'un beni öldüreceğini biliyordum. Ama benim daha önemli bir nedenim vardı. Bir an durdu, sonra da ekledi. Stüdyonun filmi sana geri vermesini sağlayabilirim. Çalışmaya razı olmam. Kros hayır dedi. Athena göz kamaştırıcı bir neşeyle gülümsedi. O halde seninle yatabiliriz. Seni çekici buluyorum. Hoşça vakit geçireceğimizden eminim. Kros'un ilk tepkisi öfke oldu. Athena'nın kendisini böyle satın alabileceğini düşünmesi onu kızdırdı. Yıldız rol yapıyor, bir kadın olarak karşısındaki erkeğin zayıflığından yararlanıyordu. Bir erkeğin fizik gücü kullanması gibi bir şeydi bu. Ama Kros'u en çok rahatsız eden Athena'nın sesindeki o hafif alaydı. Kadın onun cesaretiyle alay ediyor, gerçek aşkını basit bir seks olayına dönüştürüyordu. Sanki Kros'a aşkının kendisinin ona duyduğu arzu kadar sahte olduğunu söylüyordu. Kros sakin bir tavırla, ''Boz'la uzun uzun konuştum.'' diye açıkladı. ''Bir anlaşma yapmaya çalışıyordum. Bana evliyken günde 5 defa seviştiğinizi söyledi.'' Athena'nın şaşırması hoşuna gitti. Genç kadın, ''Saymadım.'' dedi. ''Ama bir haydiydi. 18'indeydim ve Boz'a da gerçekten aşıktım. Ne garip değil mi? Sonradan onun ölmesini istedim.'' Sonra öylesine söylüyormuş gibi, ''Başka nelerden söz ettiniz?'' diye sordu. Kros sert bir tavırla ona baktı. Boz bana aranızdaki o korkunç sırdan söz etti. Ona evden kaçtıktan sonra bebeğini çöle gömdüğünü söylediğini anlattı. Athena'nın yeşil gözlerindeki pırıltı söndü, yüzü bir maskeye dönüştü. Kros o akşam ilk kez genç kadının rol yapmadığını düşündü. Hiçbir aktris renginin böyle uçmasını sağlayamazdı. ''Athena, sen bebeğimi öldürdüğüme gerçekten inanıyor musun?'' diye fısıldadı. ''Boz senin böyle dediğini söyledi.'' ''Athena, gerçekten de ona böyle söyledim.'' dedi. ''Şimdi sana tekrar soruyorum. Bebeğimi öldürdüğüme gerçekten inanıyor musun?'' Dünyada güzel bir kadını suçlamaktan daha korkunç bir şey yoktur. Kros dürüst cevap verirse Athena'yı sonsuza dek kaybedeceğini biliyordu. Birdenbire usulca ona sarıldı. ''Sen çok güzelsin. Senin kadar güzel biri böyle bir şeyi yapamaz.'' Bu erkeklerin her şeye rağmen güzelliğe taptıkları gerçeğinin bir örneğiydi. ''Hayır, buna inanmıyorum.'' Athena ondan uzaklaştı. Boz'un ölümünden sorumlu olmama rağmen mi? Cross, sen bundan sorumlu değilsin dedi. Boz intihar etti. Athena dikkatle onu süzüyordu. Cross onun ellerini tuttu. Boz'u öldürdüğüme gerçekten inanıyor musun? Genç kadın gülümsedi. Sonunda bir sahneyi nasıl oynaması gerektiğini anlayan bir aktris gibi. Sen bebeğimi öldürdüğüme inanmıyorsan ben de senin Boz'u öldürdüğüne inanmıyorum. İkisi de gülümsediler. Birbirlerinin suçsuz olduğunu açıklamışlardı. Athena, şimdi senin için akşam yemeği hazırlayacağım dedi. Ondan sonra da yatacağız. Cross'u mutfağa götürdü. Cross kıskançlıkla kim bilir bu sahneyi kaç defa oynadı diye düşündü. Güzel kraliçe sıradan bir kadın gibi ev işleri yapıyor. Athena'nın yemek hazırlamasını seyretti. Tam bir profesyonel aşçı gibi davranıyordu. Sebzeleri kıyar, tavayı hazırlar ve sofrayı kurarken Cross'la konuşuyordu bir yandan. Açması için ona bir şişe şarap verdi. Mutfakta oraya buraya giderken Cross'un çok yakınına geliyordu bazen. Yemekler yarım saat sonra sofradaydı. Athena Cross'un buna hayran olduğunu fark etti. İlk filmlerinden birinde kadın aşçı rolündeydim. Her şeyin uygun olması için okula gittim. Ve bir eleştirmen, Athena Aquitaine yemekteki başarısını rol yapmakta da gösterirse o zaman bir yıldız olur diye yazdı. Yemeği dalgalı okyanusu seyredebilmek için mutfaktaki bölmede yediler. Yemek nefisti. Üzerleri sebzelerle kaplı küçük kare biçimi sığır eti. Acılı bitkilerden yapılmış salata. Bir tabak peynir ve güvercinler gibi tombul sıcak küçük ekmekler. Bütün bunları ufak hafif limonlu pasta ve kahve izledi. Cross, sen aşçı olmalıymışsın dedi. Kuzenim Vincent seni her zaman işe alabilir. Athena yalandan övünüyormuş gibi bir tavır takındı. Ah, ben her şey olabilirdim. Yemek boyunca Cross'a şöyle ya da böyle dokunup durdu. Bir bakıma cinsellik içeriyordu bu dokunuşlar. Öte yandan sanki genç adamın etinde ruhunu arıyordu. Cross ise onun her dokunuşuyla müthiş bir istek duyuyordu. Yemeğin sonunda artık yediklerinin tadının farkında bile değildi. Nihayet yemek sona erdi. Athena Cross'u elinden tutarak iki kat yukarıya yatak odasına çıkardı. Bunu zarafetle, adeta utangaçlıkla yaptı. Sanki heyecanlı, taze bir gelindi. Cross onun rol yapma yeteneğine şaştı. Büyük yatak odası evin en üst katındaydı. Duvarlarda acayip çiğ renkli resimler vardı. Okyanusa bakan küçük balkona çıkıp odadaki lambanın kumsalı sarı bir ışıkla aydınlatmasını seyrettiler. Malibu'daki diğer evler kıyıda sıraya dizilmişti. Işıkları yanıyordu. Küçücük kuşlar oyun oynuyorlarmış gibi yaklaşan dalgalara doğru uçuyor ama ıslanmamaya çalışıyorlardı. Athena Cross'un omzunu tuttu, diğer eliyle genç adamın başını kendine doğru eğdi. Okyanustan esen sıcak rüzgar etraflarını sararken uzun uzun öpüştüler. Sonra Athena Cross'u yatak odasına soktu. Genç adam güneş ufukta belirdiği sırada uyandı. Hayatında ilk kez başı ağrıyordu. Giyinmeden balkona çıkarak hasır bir koltuğa oturdu. Güneşin ağır ağır okyanustan gökyüzüne yükselmesini seyretti. Athena tehlikeli bir kadın diye düşündü. Kendi çocuğunu öldürmüş. Bebeğin kemiklerinin içini şimdi çölün kumları dolduruyor. Yatakta da fazla usta. Athena benim sonum olabilir. Cross o an Athena'yı bir daha görmemeye karar verdi. Sonra genç kadın boynuna sarıldı. Cross da onu öpmek için başını döndürdü. Athena beyaz tüylü bir bornoz giymişti. Saçlarındaki tokalar bir taçtaki mücevherler gibi parlıyordu. ''Duş yap'' dedi. ''Ben de sana kahvaltı hazırlarım. Gitmeden önce kahvaltı yaparsın.'' Cross'u banyoya götürdü. Burada iki lavabo, mermer kontuvar, küvet ve iki duş vardı. Dolaba erkek tuvalet malzemeleri, jiletler, tıraş sabunları, tonikler, fırçalar ve taraklar konmuştu. Cross duştan sonra tekrar balkona çıktı. Athena tepsiyle çörek, kahve ve portakal suyu getirerek masaya koydu. ''Sana sucuklu yumurta da yapabilirim.'' Cross ''Bunlar iyi.'' dedi. Athena ''Seni bir daha ne zaman göreceğim?'' diye sordu. Cross, Las Vegas'ta yapmam gereken pek çok şey var dedi. Seni gelecek hafta ararım. Athena onu dikkatle süzdü. Yani bu Allah'a ısmarladık anlamına geliyor, öyle değil mi? Dün gece gerçekten hoşuma gitti. Cross omzunu silkti, borcunu ödedin. Athena ona uysalca gülümsedi. Hem de şaşılacak kadar iyi niyetle, öyle değil mi? Yüksünmedim de. Cross güldü, öyle. Genç kadın onun aklından geçenleri okuyormuş gibiydi. Gece birbirlerine yalan söylemişlerdi. Ama bu sabah yalanların hiç gücü yoktu. Athena durumu sezmişti. Cross'un güvenemeyeceği kadar güzeldi. Genç adam onun yanında kendini tehlikede hissediyordu. Athena günahlarını da itiraf etmişti. Sessizce kahvaltı etti. Sonra işin olduğunu biliyorum dedi. Ama sana göstermek istediğim bir şey var. Bu sabahını bana verir misin? Öğleden sonra kalkan uçağa binersin. Önemli bir şey bu. Seni bir yere götürmek istiyorum. Cross dayanamadı. Athena'ya son bir defa beraber olacaktı. Onun için evet dedi. Athena'nın SL-300 Mercedes arabasına bindiler. Karayolundan güneye, San Diego'ya doğru gittiler. Ama kente varmadan önce Athena dağların arasından içerilere doğru uzanan dar bir yola saptı. 15 dakika sonra etrafı dikenli tellerle çevrili bir yere geldiler. Burada kırmızı tuğladan yapılmış 6 bina ve aralarında da yemyeşil çim alanlar vardı. Binaları birbirlerine açık maviye boyanmış geçitler bağlıyordu. Kare biçimi yeşil alanlardan birinde 20 kadar çocuk futbol oynuyorlar, bir diğerinde 10 küçük çocuk uçurtma uçuruyordu. 3 ya da 4 kişiden oluşan gruplar çocukları seyrediyorlardı. Ama bu sahnede garip bir şeyler olduğu da belliydi. Top havada uçarken çocukların çoğu kaçışıyorlardı. Diğer alanda ise uçurtmalar iyice yukarılara yükseliyor ve bir daha da yere indirilmiyordu. Cross, "Neresi burası?" diye sordu. Athena ona yalvarırcasına baktı. "Lütfen şimdilik benimle gel, sorularını daha sonra sorarsın." Athena arabayı bahçe kapısına sürdü ve oradaki nöbetçiye yaldızlı bir kimlik rozetini gösterdi. İçeri girince en büyük binaya doğru gidip arabayı oraya park etti. İçeri girdikleri zaman Athena nöbetçiye alçak sesle bir şey sordu. Cross geride duruyordu ama cevabı yine de duydu. Tutarağı tutmuştu. Onun için bir sarılma ayarladık. Cross kahretsin, bu da nesi diye sordu. Ama Athena sesini çıkarmadı. Genç adamı elinden tutarak parlak fayans döşeli uzun koridordan yandaki binaya götürdü. Orada yatakhane gibi bir yere girdiler. Girişte bekleyen bir hemşire onlara adlarını sordu, sonra başını salladı. Athena Cross'u yine uzun bir koridordan geçirdi. Burada sırayla kapı vardı. Sonunda onlardan birini açtı. Güzel bir yatak odasına girdiler. Oda büyük ve aydınlıktı. Athena'nın evindekilere benzeyen çiğ renkli acayip resimler yere saçılmıştı. Duvardaki küçük rafa kolalı beyaz yakalı Quaker kılıkları giymiş güzel bebekler dizilmişti. Yandaki küçük karyolaya pembe tüylü bir örtü serilmişti. Beyaz yastık kılıflarına kırmızı güller işlenmişti, yatak boştu. Athena tepesi açık sandığımsı bir şeye doğru gitti. Yanlarına ve dibine açık mavi kalın yastıkçıklar geçirilmişti. Cross sandığın içine baktığı zaman orada bir kız çocuğunun yattığını gördü. Çocuk onları fark etmedi. Sandığın baş ucundaki bir tokmakla oynuyordu. Yastıkçıklar birbirlerine yaklaştılar. Kız neredeyse ezilecekti. Çocuk 10 yaşındaydı. Athena'nın küçücük bir kopyasıydı sanki. Ama hiçbir duygusu yok gibiydi. Yüzü tamamıyla ifadesizdi. Yeşil gözleri porselen bir bebeğinkiler gibi boş boş bakıyordu. Ama yastıkçıkların onu iyice sıkıştırmaları için tokmağı her çevirişinde sanki daha sakinleşiyordu. Athena ile Cross'u fark ettiğini belirten hiçbir şey yapmadı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 322.